Ayrım 7.
Evet, ölümdü bu. Öldüm ve uyandım. Evet, ölüm bir uyanıştır. Bu düşünce Prens Andrei'nin beyninde bir anda parlayıp sönmüş, şimdiye değin bilinmezi örten perde gönül gözünün önünde açılmıştı. Daha önce kendisini bağlayan bir güçten kurtulur gibi olduğunu ve daha sonra sürekli olarak duyduğu o tuhaf hafifliği duyumsadı. Soğuk terler dökerek divan üzerinde kımıldamaya başlayınca Natasha yanına yaklaştı ve ne olduğunu sordu. Prens Andrei ona yanıt vermedi. Ne sorduğunu anlamayarak tuhaf bir biçimde baktı. Bu Prens Maria gelmeden 2 gün önce olan şeydi. O günden sonra güçsüzleştirici ateş doktorun dediği gibi kötü bir niteliğe büründü. Ama Natasha doktorun söyledikleriyle ilgilenmiyordu. Kendisi için çok korkunç ve çok daha açık olan bu ruhsal belirtileri görüyordu o. O gün uykudan uyanışıyla birlikte Prens Andrei için yaşamdan uyanış da gerçekleşmiş oldu. Ve bu uyanış yaşamla arasında bulunan oran, uykudan uyanışla düşün süresi arasındaki oranla karşılaştırılacak olursa daha uzun gelmiyordu Prens Andrei'ye. Bu orantısal olarak yavaş uyanışta şiddetli ve korkunç bir şey yoktu. Son günleri ve saatleri her zamanki gibi alışılmış biçimde geçti. Yanından ayrılmayan Prenses Maria ile Natasha da duyumsuyorlardı bunu. Ağlamıyor, telaşlanmıyorlardı ve son zamanlarda kendileri de bu duyguyla ona değil, o artık yoktu, onlardan uzaklaşmıştı. En yakın anısına, bedenine bakıyorlardı. İkisinin de duyguları ölümün dış yüzünün, korkunç yanının onları etkileyemeyeceği değin güçlüydü. Yanında da, onun uzağındayken de ağlamıyorlardı. Kavradıkları şeyi sözcüklerle açıklayamayacaklarını duyuyorlardı. Onun yavaş yavaş ve sessizce kendilerinden uzaklaşarak daha derinlere, yokluğa gömülüp gittiğini ikisi de görüyor, bunun böyle olması gerektiğini, böyle olmasının daha iyi olduğunu biliyorlardı. Günahını çıkardılar ve kuddasa verdiler. Helalleşmek için herkes yanına geldi. Oğlu yanına gelince dudaklarını yüzüne dokundurdu. İçinin sızladığı, dayanamadığı için değil, Prenses Maria da Natasha da anlıyordu bunu, yalnızca kendisinden istenenin hepsinin bu olduğunu sandığı için başını öteye çevirdi. Ama çocuğu kutsaması istenince bunu yaptı ve başka bir şey yapıp yapmayacağını sorar gibi çevresine baktı. Ruhun terk ettiği bedeni son kez titrerken Prenses Maria ile Natasha oradaydılar. Bedeni birkaç dakika kımıltısız yattıktan ve soğumaya başladıktan sonra Prenses Maria "Tamam" dedi. Natasha yaklaşıp cansız gözlerle baktı ve onları hemen kapadı. Öpmedi ama en yakın anısının üzerine eğildi. Nereye gitti? Şimdi nerededir? Yıkanmış ve giydirilmiş ceset tabuta konunca herkes veda etmeye geldi ona ve ağladı. Nikoluşka yüreğini parçalayan şaşkınlık ve acı içinde ağlıyordu. Kontes ile Sonya, Natasha'ya acıdıklarından Prens Andrei artık yaşamıyor diye ağlıyorlardı. Yaşlı kont, kendisinin de aynı korkunç adımı atması kaçınılmaz olduğu duyuyordu bunu, için ağlıyordu. Prenses Maria ve Natasha da ağlıyorlardı şimdi ama onlar kendi kişisel acıları dolayısıyla ağlamıyorlardı. Gözlerinin önünde kendisini gösteren ulu ve yalın ölüm gizinin yüreklerine saldığı korku ve heyecandan ötürü ağlıyordu onlar. Olayların nedenlerinin tümü insan kavrayışının ulaşamadığı bir şeydir. Ama nedenleri arama itkisi de insanoğlunda doğuştan vardır. Olayların koşullarının sonsuzluğunu ve karmaşıklığını kavramayan insan, anlayış gücü, her biri tek başına alındığından, gerçek neden gibi bu belirlenmelerden rastgele önüne ilk çıkanı alarak neden budur der. Gözlem konusunu insanların yapıp ettiklerinin oluşturduğu tarihsel olaylarda en ilkel nedensellik ilişkisi Tanrı'nın istencinde aranmış, daha sonra tarihin ön planında yer alan insanların, kahramanların istencinin bu olayların belirlediğini düşünülmüştür. Ama her tarihsel olayın temeline inmek, yani bu olaya katılan insanların oluşturduğu yığınların tüm olarak etkinliğini göz önüne almak, tarihteki kahramanların bu etkinliği yalnızca yönlendirmemekle kalmayıp, onun yönünden yönlendirildiğini de anlamamıza yeter. Tarihsel olayların şu ya da bu biçimde yorumlanması arasında bir fark olmaması düşünülebilir. Ama Batı halklarının doğuya yürümelerinin nedeninin Napolyon'un bunu istemesi olduğunu söyleyen kimseyle olayların olması gerektiği için öyle olduklarını söyleyen insan arasında yeryüzünün yerinde durduğunu ve gezegenlerin onun çevresinde döndüğünü söyleyen insan ile yeryüzünü neyin yerinde tuttuğunu bilmediğini ama onun ve gezegenlerin devinimlerini yöneten yasalar olduğunu bildiğini söyleyen kimse arasında aynı fark vardır. Bir tarihsel olayın nedeninden başka bir nedeni yoktur ve olamaz. Ama olayları yöneten ve bir bölümünü bilemediğimiz, bir bölümünü de kavrayabildiğimiz yasalar vardır. Bu yasaların ortaya çıkarılabilmesi, nedeni bir adamın istencinde aramaktan vazgeçtiğimiz zaman olanaklıdır ancak. Nitekim gezegenlerin devinimlerini yöneten yasaların ortaya çıkarılması da insanların dünyanın yerinde durduğu görüşünü bir yana atmalarından sonra olanak kazanmıştır. Tarihçiler Borodino Savaşı'ndan Moskova'yı düşmanın işgali ve yıkmasından sonra 1812 Savaşı'nın en önemli olayı olarak Rus ordusunun Riyazan yolundan Kaluga yoluna ve Paritino karargahına doğru yürüyüşünü, Krasnaya Parha arkası yan yürüyüşü denen şeyi kabul ederler. Tarihçiler bu dahice başarının onurunu ayrı ayrı kimselere verirler ve bunun kim olduğu üzerine tartışırlar. Yabancı tarihçiler, Fransız tarihçileri bile Rus komutanlarının dehasını kabul ederler. Bu yan yürüyüş üzerinde dururlar. Ama askeri yazarların ve onları izleyen herkesin bu yan yürüyüşün niçin Rusya'yı kurtaran ve Napolyon'u mahveden tek bir kişinin derin görüş gücünün ürünü olduğunu sandıklarını anlamak zordur. Önce bu devinimdeki derin görüş gücünü, dehayı anlamak zor. Çünkü ordunun en iyi durumunun, kendisine saldırılmadığı zaman en fazla erzak bulanan yerde olduğunu anlamak için fazla kafa yormak gerekmez. Herkes, dahası kalın kafalı 13 yaşında bir çocuk bile 1812 yılında Moskova'dan çekildikten sonra Kaluga yolunda ordu için elverişli durumun ortaya çıktığını kolayca anlayabilir. Bundan ötürü tarihçilerin bu manevranın derin bir düşüncenin ürünü olduğu sonucuna hangi kanıtlara dayanarak vardıklarını anlamak olanaksız. İkinci olarak tarihçilerin Ruslar için kurtarıcı, Fransızlar için mahvedici bir şeyi bu manevranın neresinde gördüklerini de anlamak zor. Çünkü bu yan yürüyüş daha önceki, o andaki ve daha sonraki koşullar içinde Rus ordusu için mahvedici, Fransız ordusu için de kurtarıcı olabilirdi. Bu devinim gerçekleştiği andan başlayarak Rus ordusunun durumu da düzelmeye başladıysa nedenin bu devinim olması gerekmez. Başka koşullar birleşmeseydi bu devinim kurtarıcı olmak şöyle dursun Rus ordusunu mahvedebilirdi. Moskova yanmasaydı ne olacaktı? Murat Ruslarla ilintili yitirmese, Napolyon ağır davranmasa, Krasnaya Parha önlerinde Rus ordusu Benningsen ile Barclay'ın önerilerine göre savaş verseydi ne olacaktı? Napolyon Tarutino'ya yaklaşarak Smolensk'e saldırırken harcadığı gücün onda birini harcayarak Ruslara saldırsaydı ne olacaktı? Fransızlar Petersburg üzerine yürümeselerdi ne olacaktı? Bütün bu olasılıklar yan devinimin kurtarıcı rolünü felakete dönüştürebilirdi. Ayrıca bu yan devinimin kimseye mal edilemeyeceği, onu hiç kimsenin hiçbir zaman önceden tasarlamadığı, Fili'deki çekilme gibi bu devinimi de kimsenin bütünlüğüyle önceden düzenlemediği, tarihi inceleyenlerin bilerek kabul etmedikleri bir şeydir ve bu davranışta anlaşılması olanaksız bir şeydir. Fili'deki asker kurultayında Rus komutanlarının birleştiği kanı, en doğal devinim olarak düz bir çizgi yönünde, yani Nijni Novgorod yolu boyunca geri çekilmekti. Kurultayda çoğunluğun bu görüşü savunması ve özellikle daha sonra başkomutanın erzak bölümü sorumlusu Lanskoy ile yaptığı ünlü konuşma bunun kanıtıdır. Lanskoy, ordu için erzakın en bol olarak Oka Irmağı boyunca Tula, Kaluga illerinden toplandığını, Nijeri'den geri çekilinirse erzak stoklarının kış başında üstünden taşıtların geçemeyeceği Oka Irmağı yüzünden ordudan ayrılacağını başkomutana bildirmişti. Nijni'ye giden ve daha önce en doğal dümdüz yol olarak görünen bu yönden sapma zorunluluğunun ilk belirtisiydi bu. Ordu daha güneyi, Riyazan yolunu yani yedeklere yakın olan yolu tuttu. Sonraları Rus ordusuyla ilintiyi yitiren Fransızların ağır davranması, Tula'daki atölyeleri savunma kaygısı ve özellikle besin üslerine yaklaşmanın daha elverişli olması orduyu daha güneye, Tula yoluna yöneltti. Çok sıkı bir yürüyüşle Parha'yı ele geçirmek için Tula yoluna geçtikten sonra Rus komutanları Podolsk'ta durmayı tasarladılar. Tarutino mevzisini kimse düşünmüyordu ama sayısız koşullar ve daha önce Ruslarla ilintiyi yitirmiş Fransızların ortaya çıkması, savaş planları ve özellikle Kaluga'daki erzak bolluğu, ordumuzu daha güneye sapmaya, kendi besin yolunun merkezine, Tula yolundan Kaluga yoluna ve Tarutino'ya geçmeye zorladı. Moskova'nın ne zaman terk edildiği sorusuna nasıl yanıt verilemezse, Tarutino'ya ne zaman ve kimin geçmeye karar verdiğine de yanıt verilemez. Ordu ayrı ayrı sayısız birlikle Tarutino'ya girdikten sonradır ki herkes bunun çoktandır istendiğine ve tasarlandığına inandı. Ünlü yan devinim Rus ordusunun her zaman saldırının ters yönünde geriye çekilirken Fransız ordusunun saldırıyı durdurduktan sonra ilk önce tuttuğu düz yönden sapmasından ve izlenmediğini görünce doğal olarak erzak bolluğunun olduğu yere yönelmesinden başka bir şey değildi. Rus ordusu başında dahi komutanların olmadığı bir orduda olsaydı, dahası komutansız sıradan bir orduda olsaydı, bu ordu erzakın bol olduğu yandan her şeyi bol kesimden bir eğri çizerek Moskova'ya doğru bir gerileme deviniminden başka bir şey yapamazdı. Nijni Novgorod yolundan Riyazan, Tula, Kaluga yollarına geçiş o deyin doğaldı ki, Rus ordusunun çapulcuları bu yönü izliyor, Petersburg'dan Kutuzov'un ordusunu bu yöne çevirmesi isteniyordu. Tarutino'da Kutuzov, orduyu Riyazan yolundan götürdüğü için Çar'ca suçlu bulundu. Çar'ın mektubu geldiği zaman Kaluga karşısında daha önceden almış olduğu mevziyi alması bildiriliyordu. Bütün sefer boyunca ve Borodino Savaşı'nda iteklendiği yönde bir top gibi yuvarlanan Rus ordusu, itiş gücü ortadan kalktığında bir başka güç olmadığından kendisi için doğal olan yönü tuttu. Kutuzov'un değeri denildiği gibi askeri dehasında gerçekleştirdiği stratejik manevrada değil, gerçekleşen olayın önemini yalnızca onun anlamış olmasındadır. Daha o zaman Fransız ordusundaki ağır davranışın önemini yalnız o anlamış, Borodino Savaşı'nın bir utku olduğunu yalnız o vurgulamaktan vazgeçmemişti. Yalnız o bir başkomutan olması dolayısıyla saldırıya eğilim göstermesi gerekirken, Rus ordusunu gereksiz savaşlardan uzak tutmak için bütün gücünü harcamıştı. Borodino'da yaralanan canavar, avcının kaçarak onu bıraktığı yerde yatıyordu. Yaşıyor muydu, gücü yerinde miydi, yoksa yalnızca oyun mu ediyordu, avcı bunu bilmiyordu. Canavarın iniltisi ansızın duyuldu. Fransız ordusu canavarının yenilgisini açığa vuran bu iniltili, Loriston eliyle Kutuzov'un karargahına getirilen barış önerisiydi. İyi olan şeyin olduğuna değil de aklına esen şeyin iyi olduğuna inanan Napolyon, Kutuzov'a aklına gelen ilk sözcükleri hiçbir anlamı olmayan sözcükleri yazıyordu. Sayın Prens Kutuzov, birçok ilginç konu üzerinde görüşmek üzere general yaverlerimden birini yanınıza gönderiyorum. Söylediklerine ve özellikle kişiliğinize karşı eskiden beri beslediğim takdir ve özel saygı duygusuna ilişkin sözlerime alteslerinin inanmasını dilerim. Bu mektup başka bir amaçla yazılmadığından Tanrı'nın sizi kutsal ve ulu koruyuculuğu altında tutmasını dilerim. Moskova, 3 Ekim 1812. İmza Napolyon. Kutuzov. Bana herhangi bir uzlaşmanın ilk kışkırtıcısı olarak bakılırsa gelecek kuşakların lanetine uğrarım. Ulusumun bugünkü düşüncesi budur diye yanıt verdi ve orduyu saldırıdan uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Fransız ordusunun Moskova'da yağmacılıkla uğraştığı, Rus ordusununsa Tarutino'da dinlendiği sırada iki ordunun karşılıklı gücünde hem ruhsal bakımdan hem de sayıca bir değişiklik oldu ve sonuçta üstünlük Rus ordusuna geçti. Fransız ordusunun durumu ve sayısı Ruslarca bilinmiyordu ama aradaki oran değişince saldırının zorunlu olduğunu gösteren belirtiler şunlardı. Loriston'un gönderilmesi, Tarutino'da erzak bolluğu, Fransızların yerinde oturup durduklarına, düzensizliklerine ilişkin olarak her yandan gelen haberler, Alaylarımızın yeni kura erleriyle tamamlanması, havaların iyi gitmesi, Rus askerinin sürekli olarak dinlenmesi, toplanmalarının nedeni olan işi yapmak için askerlerde dinlenme sonunda genellikle görülen sabırsızlık, çoktandır görmedikleri Fransız ordusunda ne olup bittiğinin merak edilmesi, Rus ileri karakollarının Tarituno'daki Fransız ordugahına ara sıra hiç korkmadan sızmaları, çetelerin ve köylülerin düşmana karşı kazandıkları kolay utkulara ilişkin haberler, bunun uyandırdığı kıskançlık, Fransızlar Moskova'da kaldıkları sürece herkesin yüreğinden silinmeyecek olan öç duygusu ve özellikle güç dengesinin ve üstünlüğünün şimdi bizde olduğunu, belli belirsiz de olsa her erce duyum sanılması. Güç oranı değişmiş, saldırı bir zorunluluk olmuştu. Tıpkı Yelkovan çevirimini tamamlayınca çalar saatin çalması gibi. Güçler arasındaki oranın değişmesi, yüksek çevrelerde gittikçe hızlanan bir kaynaşmaya yol açtı ve saatin zili çalmaya başladı. Rus ordusunu Kutuzov, onun kurmay kurulu ve Petersburg'dan çar yönetiyordu. Moskova'nın terk edilmesi haberi alınmadan önce Petersburg'da savaş üzerine ayrıntılı bir plan düzenlenmiş ve yürütülüp yönetilmesi için Kutuzov'a gönderilmişti. Bu plan Moskova'nın elimizde bulunduğu düşünülerek hazırlanmasına karşın kurmay kurulunca onaylanmış ve uygulanması karar altına alınmıştı. Kutuzov uzaktan yapılan savaş planlarının uygulanmasının zor olduğunu yazmakla yetiniyordu. Çıkabilecek yeni zorlukların üstesinden gelecek yeni yönerge gönderilmiş ve yeni görevliler de yollanmıştı. Bunların görevi Kutuzov'un yaptıklarını öğrenip rapor etmekti. Ayrıca Rus ordusunun bütün genel kurmayı toptan değiştirilmişti. Vurulup ölen Bagration ile gücenip çekilen Barclay'in yerleri doldurulmuştu. A'yı B'nin yerine, B'yi D'nin yerine ya da tersi D'yi A'nın yerine ve bunun gibi getirmelerin doğru olup olmayacağı sorunu üzerinde ciddi olarak durulmuştu. Sanki A ve B'nin hoşnut kalmasından başka sorun yoktu. Ordu karargahında Kutuzov ile kendi kurmay başkanı Beningsen arasındaki geçimsizlik, çarın güvenini kazanmış kişilerin bulunuşu ve bu yeni atamalar yüzünden her zamankinden daha karmaşık bir gruplar çatışması ortaya çıkıyor, yapılacak atamalar ve görevlendirmeler göz önünde tutularak A, B'nin, D, C'nin kuyusunu kazıp duruyordu. Bu çatışan akımların hepsinde benimsenen amaç savaşın yönetilmesiydi. Bütün bu adamlar savaşı yönlendirdiklerini, denetim altında tuttuklarını sanıyorlardı. Oysa savaş işi onlara bağlı olmadan kendi gerçekleşeceği biçimde ve kitlelerin içindeki karşılıklı etkileşen güçlerin sonucu olarak kendini ortaya koyuyordu. Birbirleriyle çarpışıp iç içe geçişen bu düzenler yüksek çevrelerde gerçekleşmesi gereken şeyin aslına uygun bir yansısı olarak kabul ediliyordu. Çar'ın Tarutino Savaşı'ndan sonra alınan 2 Ekim tarihli mektubunda şöyle yazılıydı. Prens Mihail Ilarionovich, Moskova 2 Eylül'den beri düşman elinde. Son raporunuz 30 Eylül tarihli. Bu süre içinde düşmana karşı devinime geçmek ve başkentimizi kurtarmak için önlemler almak şöyle dursun. Son raporunuzdan anlaşıldığına göre daha da geri çekilmiş bulunuyorsunuz. Serpuhov'u bir düşman birliği işgal etti. Ordu için çok önemli olan Tula, atölyeleriyle birlikte tehlike altında. General Vincent Garode raporlarından öğrendiğime göre 10 bin kişilik bir düşman kolordusu Petersburg yolu üzerinde ilerliyor. Birkaç bin kişilik bir başka ordu da Dimitrov üzerine yürüyor. Üçüncüsü Vladimir yolunu tutmuş. Epey güçlü olan dördüncüsü Ruza ile Mojaisk arasında bulunuyor. Napolyon'un kendisi de ayın 20'sinden beri Moskova'da. Bütün bu bilgilere göre düşman güçleri bölünmüşken ve Napolyon muhafızlarıyla Moskova'dayken karşınızdaki birliklerin saldırıya geçmenizi engelleyecek deyin güçlü olduğu söylenebilir mi? Tam tersine peşinizden gelen düşmanın elinizdeki ordudan çok daha zayıf bir birlik ya da kol ordu olduğu söylenebilir. Bu koşullardan yararlanarak zayıf düşmana başarılı bir saldırıda bulunabilir, onu yok edebilir ya da en azından onu çekilmeye zorlayarak şu anda düşman elinde bulunan ilin büyük bir bölümünü elinizde tutabilir ve böylelikle hem Tula'dan hem de içerilerdeki öteki kentlerden tehlikeyi uzaklaştırabilirsiniz. Düşman savunmasız kalan başkent Petersburg'u tehdit etmek için bir kol ordu gönderirse bunun sorumlusu siz olacaksınız. Çünkü komutanıza verilen orduyla kesin ve kararlı davranacak olursanız bu yeni tehlikeyi uzaklaştırabilirsiniz. Moskova'nın elden çıkması konusunda da küçük düşürülmüş olan yurdumuza hesap vermek zorunda olduğunuzu unutmayın. Sizi ödüllendirmeye hazır olduğumu daha önceki deneyimlerimizden bilirsiniz. Size karşı düşüncelerimde bir değişiklik olmamıştır. Zekanızın, büyük askerlik yeteneğinizin ve komuta ettiğiniz ordunun yiğitliğinin bize umdurduğu bütün çabayı, dayanıklılığı ve başarıyı sizden beklemek Rusya'nın ve benim hakkımızdır. Ama güçler oranındaki değişikliğin Petersburg'da da duyulmuş olduğunu gösteren bu mektubu yoldayken alan Kutuzov, komutası altındaki orduyu saldırıya geçmekten artık alıkoyamamış ve savaş başlamış bulunuyordu. 2 Ekim günü Kazak Şapovalov keşif görevindeyken tüfekle bir tavşan vurmuş, bir başkasını da yaralamıştı. Yaralı tavşanı kovalarken ormanın derinliklerine dalmış ve Murat ordusunun hiçbir korunma önlemi almadan duran sol kanadının ortasına düşmüştü. Kazak, Fransızların kendisini az kalsın nasıl yakalayacaklarını arkadaşlarına ürküntü içinde anlatmıştı. Bu öyküyü sancaktar duymuş ve hemen komutana iletmişti. Bunun üzerine Kazak eri çağrılıp sorguya çekildi. Kazak komutanları at kaçırmak için bu fırsattan yararlanmak istiyorlardı. Ne var ki ordunun yüksek rütbeli subaylarıyla tanışan komutanlardan biri bu olayı bir kurmay generali anlattı. Son günlerde kurmay kurulunda gergin bir hava esiyordu. Yermolov birkaç gün önce Beningsen'le görüşerek saldırıya geçilmesi için başkomutan üzerinde etkisini kullanmasını istemişti. Beningsen, sizi tanımasam istediğiniz şeyi gerçekten istemediğinizi düşünürdüm. Serenissim'in benim bir önerimin tam tersini yapacağı kesindir, diye yanıt verdi. Kazak erinin verdiği ve gönderilen keşif birliklerinin de doğruladığı haber durumun iyice olgunlaştığını gösteriyordu. Sözde yetkisine, zekasına, deneyimine, insanları tanımasına karşın Çar'a doğrudan doğruya rapor gönderen Beningsen'in notunun Çar'ın isteği olarak benimsenen ve generallerin hemen hepsince onaylanan isteği, Kazakların verdiği bilgiyi göz önünde tutan Kutuzov, kaçınılmaz anın gelişini önleyememiş, boşuna ve kötü olduğunu düşündüğü şeyin yapılması için buyruk vermişti ve aslında oldu bittiye boyun eğmişti.